Ayrım 32, Grizu 4, 2. Mükellefiyet, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 377. Allah varsa dangozun düştüğü yerde var. Duanda zerreyim, zerremde ilim, dilim aşk kandilim. Kış bu sefer tüm dişleriyle gülümsedi. Sabahtan biridir lapa lapa yağan can darlığı kar, ışığını ve yumuşaklığını kuzeyden esen sert rüzgara kaptırınca inceldi. Düğürcük bulguruna dönüştü. Derinliğini yitiren gökyüzü seviyesini de yitirdi, karla birleşti. Karanlık ise zaman vermeden ve hiç sezdirmeden savrulan kuş ölülerini, yuva çer çöplerini, tüyleri, derin tekerlek ve ayak izlerini yavaş yavaş yalayıp yutarak geldi. Ağaçların soluğundaki yeşil kıvılcım tepelere kırbaç gibi inen ve buz mavisi çağanlara, tozak anaforlarına çevrilen kışın gazabı karşısında köklere doğru çekildi. Cuma tüm dikkatini, inancını, inadını ve görme gücünü tek gözünde birleştirmişti. Yönünü kaybetmemek için sabahleyin iki kaçağı kendire ve ata bağlayarak köyü terk eden tahkimat mangasının silinmek üzere olan izlerini izliyordu. Ayaklarında kara batmadan yürümesini sağlayan gasnaklar vardı. Kör gözünün kıvrımlı çukuru, kirpikleri ve kaşları kar çalığına kezmişti. Gayipten gelen sesi duyunca durdu. ''Cuma! Cuma!'' Sese kurt sürülerinin ve kendisini izleyen değişken kuşkuların üşüştüğü sanısına kapıldı. Son zamanlarda bir kötülük yapıp yapmadığını düşündü. İnsan eğer bir kötülük yapmışsa bu kötülük yaptığı iki iyiliği yok eder ve en zor anında gelir onun önüne bir ses olarak düşer. Çıkmaz yollara sokar ya da kuşatıp onu helak edebilirdi. Bu ses içinde kum gibi kaynayan güzel duyguların ortak bir sesi de olabilirdi. Kış Allah'ın yeryüzüne sarkan aksakalıydı. İnsan böylesi mübarek bir ortamda bu ortak sesin bakışlarında kemale erişerek güçlükleri aşabilirdi. ''Cuma! Cuma!'' Sesi can kulağıyla dinledi. Bismillah'ı 3 kere mırıldandıktan sonra Hibetullah Hoca'dan ezberlediği kıtayı dua gibi okudu. ''Duamda zerreyim, zerremde ilim, dilim aşk kandilim.'' Kar aydınlığında önüne baktı. İzler duanın gücüyle berraklaşmıştı. Yürümeye başlayınca menzil duygusunu yitirdi. Dağılan korkusunu kovalarcasına hızlandı. Aygır ayağını bile donduracak olan bu haşinliği, kışın iyi insanları içine alan bir şefkat beşiği, sıcacık yüreği olarak hayal etti, ısınır gibi oldu. Uzaktan gelen köpek havlayışlarını duyunca inancına ve izlediği yolun doğruluğuna olan güveni arttı. Az sonra kendini köyün girişinde demirci Mihran'dan kalma, kesme taşlarla örülmüş eski bir evin yanı başında buldu. Bulunduğu duvarın dibinde üzeri karla kaplanmış, örs, kara saban demiri, çürümüş teneke soba ve paslanmış demirlerden oluşan harabenin ruhu diyebileceğimiz bir araç gereç hurdalığı vardı. Köpeklerden korunma duygusu içine giren Cuma çevresine bakınırken ucu kar yığınından çıkan demir çubuğu gördü. Yaklaştı, çekip çıkarayım derken çubuğu kaptırmak istemeyen hurdalığın direnişiyle karşılaştı. Cuma durdu, direnen aletin daha önce kötüye kullanılıp kullanılmadığını anlamaya çalıştı. Alet seven insanların korunmaya ihtiyacının olmadığını fısıldadı Cuma'ya. Almadı. Köpekler de zaten bulundukları yerleri belli etmek için havlıyorlardı. Her evde yaşlı bir madenci ve birkaç kadınla 3-5 çocuk vardı. Bunlardan birisi, özellikle de en yaşlısı, Anadolu'da elçin denilen ve kışın ocak başında öten cır cır böceği gibi durmadan konuşurdu. Dışarıdaki köpek eğer yaşlıysa kapıya yakın bir yerde durur, ocak başından gelen ve genellikle de madene dair olan bu mecalsiz lakırdılara kulak misafiri olur ve havlamaya pek zaman bulamazdı. Cuma birkaç evi sessizce geçti. Sırtını tepeye dayayarak ayakta durmaya çalışan iki katlı hasta bir eve doğru yürüdü. Pencerelere kadar taşla örülen kesimi beyaz, ahşap çatkılardan oluşmuş, yarı kâgir üst kesimi ise simsiyah olduğu için Cuma evin muallakta durduğu sanısına kapıldı. Keçi beyirtisini duyunca evde köpek olmadığını anladı. Kar kütüğüne geçti, ayağı kar altında kalmış dibeye takılıp düştü ve hemen kalktı, kapıya yaklaştı. Kapının önünde yatan yaşlı köpeğin ciddiyetten uzak birkaç havhavıyla karşılaşınca durdu. Cuma'nın durmasıyla da köpek sanki oradan şeytan geçmişçesine suskunlaştı. Azap çeke çeke ayağa kalktı, yerini davetsiz misafire terk etti ve birkaç adım ötede pencerenin önünde cılga dedikleri ve mükellefiyetten dolayı artık kullanılmayan küçük bir pulluğun arkasına geçip Cuma'nın davranışlarını izlemeye koyuldu. Niyetinin köpek tarafından anlaşıldığını düşünen Cuma, köpeğin boşalttığı yeri minnettarlık duygusuyla doldurdu. İçeriden kadın sesleri geliyordu. Dinleyip günaha girmemek için kapıyı hemen tıkırdattı. Köpek durumu idare edercesine bir iki havhavla tıkırtıya eşlik etti. Cuma köpekle birlikte yaklaşan ayak seslerine kulak verdi. Ablası Nafiye ile Hurşit'in geldiğini sanan Zühre, "Kim o?" diye seslendi. "Benim, ben, Cuma." Cuma'nın sesini duyunca irkildi kadın. Dün gece köyde kalan, sabahleyin ise köyü terk eden tahkimat mangasının ikazları çınladı kulaklarında. Nafiye'nin Cuma gelirse birkaç gün sakla sözünü anımsadı. Şişesi islenmiş gaz lambasını yukarı doğru kaldırırken kapıyı hafif çağraladı. Yüzüne çocuk safiyeti kazandıran iri gözlerini Cuma'nın kardan çıkmış firari serçe gözüne dikti. Şehevi bir sesle "Gel!" diye fısıldadı. "Senin buraya geldiğini gören oldu mu?" "Yok, kimse görmedi." "İyi." Gübre, gaz ve kavrulmuş mısır kokusuyla demlenen ahır karanlığını geçerlerken ayağı bir tavuğa çarptı Cuma'nın. Tavuk, evin tek ineğinin bağlandığı köşeye doğru koştu. Tavuğu incittiği için üzüldü Cuma. Tahta merdivenlerden üst kata çıkmaya başladılar. Önce ıhlamur kokusu ve tatlı bir ısıyla, sonra da karanlıkta akkorlanan teneke sobayla karşılaştılar. Sobanın yanında tahta zemine serilmiş beyaz bir koyun postunun üzerinde Zühre'nin kaynanasının 80 yaşındaki ablası densiz kadın oturuyordu. Şekli şemaili güzel, şecere sahibi dik ve bükülmez bir havası vardı. Sırtını dokuma tezgahının altına yığılan kıl artıklarından doldurulmuş asırlık bir kilim yastığa dayamıştı. Önünde bir çıkrık ve eski çullar vardı. İşi gücü çulları 2 santim genişliğinde uzun uzun kesmek, yumak yapmak, yumakları çıkrıkta dolayıp terdeklere sarmak, daha sonra büyük bir sabırla mekiğe koyup tezgahın kundak denilen iplerinin arasında işlemek, zıt renkleri yan yana kullanarak harika kilimler üretmekti. Bu haliyle Lidya çağından taşlı haytların altından çıkıp gelmiş dokumacı bir kadını andırıyordu. Cuma'nın minnacık gözünde parlayan derin insani hassasiyeti kadının ayaklarına yöneldi. Kadın ayak bileklerini at kösteği olarak kullanılan ucu demir halkalı bir zincirle birbirine bağlamıştı. Jandarmaların kadını cezalandırdıklarını sandı Cuma. Halbuki kadın yünden ördüğü tire çoraplarını giymeden ve ayak bileklerini zincirlemeden dokuma işine başlamıyordu. Zühre'nin kocası Alaaddin'in Kandilli'deki maden kazasında ölmesinden birkaç ay sonra oğlunun acısına dayanamayan kaynanası da ölmüş, ev Zühre ile densize kalmıştı. Çiçek hastalığının çopurlaştırdığı bakır ışıltılı geniş yüzünü Cuma'ya doğru kaldırdı koca karı. Toplumdan kaçan, insandan nefret eden, merdümgiriz bir iklimle "Yıllaş Ali mi geldi?" diye sordu. "Yok," dedi Zühre lambayı duvardaki yerine yerleştirirken, "Cuma geldi." Davulların, kırnataların, koyun çanlarından yapılan tangurdakların ve kemanelerin oyun ve kahkaha tufanına çevirdiği Karabeyli, Durmuşlu, Hacıbeyli, Çingene kafileleri canlandı koca karının kafasında. "Kara Musa'dan mı geldin?" Bakar körlüğünü köşedeki dokuma tezgahı ile tezgahın dayandığı kilimli duvara ve sedef işlemeli saza yönelten Cuma, "Dağlardan, mağaralardan geldim." diyerek densiz kadının karşısında bağdaş kurdu. "Sen de mi firar ettin yoksa?" "Firar ettim." "Arının dikenini gördün de balından el çektin." Parmağını sağ gözünün altında lale soğanı büyüklüğünde parlayan şiir pençeye götürdü kadın. Kaşırken geğirdi. Geçmişe sarkan karmaşık duygular içinde ağlıyormuşçasına acı acı gülüverdi sonra. "Kaymakam Kazım duymasın, gelir evi yakar. Düzenim, yani tokuma tezgahını kastediyor, yandı mı ben de yanarım. Eskiden mağaralarda tarikat dervişleri kalırdı. Onlar gitti, yerine eşkıyalar aldı. Eşkıyalar da azaldı, ne olduysa maden firarileri çoğaldı. Girmedikleri delik kalmadı. Futunun, yani yayığın, içinden kaçak madenci çıksa şaşırmam. Zamanı dişsiz ağzında donduran ve suçlamaya dönüştüren kadına dikkat ve hayretle dinliyordu Cuma. Başında bir yazma vardı densizin. Yazmanın üzerine tepesi geniş daire biçiminde tablalı bir fes oturtmuş, fesin üzerine de işli bir tül atmıştı. Elini şir pençeden çekti, başındakileri ensesine doğru kaydırıp tahkimat mangasının sıfır numaraya vurduğu yamuk kellesini kaşımaya başladı. Cuma kadının saçlarının döküldüğünü sandı. Bakışını saç kırana mı tutuldu dercesine Zühre'ye çevirdi. Tek gözün merakını anında anladı Zühre. Dün askerler kesti dedi. Benimkini de kestiler. Kadın erkek, küçük büyük demeden herkesin saçını dipten kestiler. Cuma ziyaret için madene gelen bazı erkek ve kadınların üzerlerinde bit görülmesi durumunda maden sahasından uzaklaştırıldıklarını ve temizlenerek gelmelerinin bir ikazı olarak saçlarının sıfır numara tıraş edildiğini biliyordu. Ama bir köyün toptan tıraş edildiğine ilk kez tanık oluyordu. ''İyi ettiler!'' diye çıkıştı densiz kadın. İç dünyası sesteki pörsük ağırkanlılığın aksine oldukça cevval ve nekremsiydi. ''Bu köyün adı Bitli'ye çıktı. Madene biti bu köy yaydı.'' Dün gece gördüğü Bitli düşü anımsadı. Eve ahıra, evin kalabalık denilen bahçesine, mısır saplarının koni biçiminde istif edildiği otluk direğine, tarlalara, anızlara ve ayak bileklerindeki uğurlu zincirlere üşüşen bit sürüleri canlandı gözlerinin önünde. Hayatında hiç böyle uğursuz bir düş görmediği kanısına vardı. ''Bu köyün adını değiştirseler iyi olur. Bitli köy koysalar, bitten ölenlerin hepsini de getirip bu köye gömseler ne iyi olur.'' ''Bit var ama o kadar da değil canım.'' diye karşı çıktı Zühre. ''He, o kadar da değilmiş.'' diyerek yüzünü Cuma'ya çevirdi koca karı. Tek bir gözle karşılaşınca öbür gözün bit ısırıklarıyla körleşip çukurlaştığını düşündü. Ve gözünü bite kurban eden bir insanın bite dair anlatacağı olayı can kulağıyla dinleyeceğine inandı. ''Arıların oğullandı, kızların mısır çapaladığı bir zamandı. Eli ayağı temiz, ağzı burnu yerinde güzel bir tayfa, yani gelin getirdiler. Adı Nazik'ti. Çay cumalı Cevat var, dangoz Cevat. Onun küçük kızı. Tuttular bu kızı, karı yaratılışlı Meşmeş Musa'nın koynuna soktular. Madende çalışır, lanet. Bit ütüsünde damgacılık yapan bitli bir adam. Ütüden geçenin eline damga vurur. Kafası kızarsa koluna damga vurur. Alnına, kıçına, her yerine damga vurur. Tottirik, yani hoppa, geveze bir adam. Dilini kessen kesik yerinden konuşur. Toprağa düşen kesik dili de konuşur. Yeter ki çürümesin. İnsan değil, şerrine lanet. Derin derin nefes aldı, burnunu çekti. Ayaklarındaki zinciri sevgiyle okşarken sessiz sessiz güldü. Gelinin tedi tertemizdi. Görsen cennetin kafur çeşmesinde yıkanmış sanırdın. Apak, kuzu sütü. Sıçtın babasının sakalına. Ertesi gün gerdekten çıktı. Bir baktılar ki teni bit yeniğine kesmiş. İyi oldu, sevindim. Cuma kadının sağ gözüne davi lambalarının peş peşe dizilip bit aramaya çıktığı dipsiz ve karanlık bir baca ağzına benzetti. Her güzel kadının çoğunlukta bulunan çirkin kadınlar için bir azap olduğunu ve densiz kadının çirkin kadınları kollayarak konuştuğunu düşündü. ''Bunda sevinilecek ne var?'' dedi Zühre. ''Seni de biliyorum, açtırma ağzımı. Gavur ambarının orada kimin altına yattın?'' dercesine ters ters süzdü Zühre'yi koca karı. ''Çok şey var.'' diye omurdandı. Alçalarak yükselen ve yükselince de kendisi gibi bir yığın ruhsuzu çevresinde çeteleştiren insanlara kaydı aklı. ''25 senedir benim ağzımda diş yoksa sebep o kızın babasıdır. Gavork'u ihbar edip çay cumadan sürdüren kimdir? Dangoz Cevat'tır.'' Gevork köy köy gezerdi, dişsizlerin ağzına diş takardı. Cevat'ın gözü Gevork'un güzel karısı Suşan'daydı. Fincan gözlü, kiraz yüzlü bir kadındı. Yanağının biri kırmızı, biri sarıydı. Ne lanettir o dangoz Cevat. Kaçanların mallarını kapışladı da zengin oldu. Göbekli, boynu yoğun, semirik köpek. Ama nasip olmadı. Har vurdu, harman savurdu, hepsini kumara verdi, kahpelere yedirdi. Sonunda düştü, dilenecek hale geldi. Allah varsa dangozun düştüğü yerde var. Ben neler gördüm neler. Dangoz mu dersin, Hacı Halil mi dersin, Kör Şakir mi dersin, Fesat Şahabettin mi dersin, hangi birini sayayım? Ağzını açarak derin derin esnedi. Dişlerinin ağzından kaçırıldığı hissine kapıldı. Dangoz dişçiyi kaçırdı. Abdi Demirci Bedros'u kaçırdı. Bedros'un bende gönlü vardı, güzel insandı. Biri de adı neydi? Adı Batsın, adını unuttum. Bıçkıcı Agob'u kaçırdı. Birkaç gece çoluk çocuğuyla beraber Çayırköy'ü mağarasında kalmış, sonra da İstanbul'a kaçmış dediler. Karabet sünnetsizdi ama güzel sünnet yapardı. Yoruldu mu gider Veli Baba tepesinde yatardı. Onu da kaçırdılar. İş yapanları kışkışladılar. Meydan hayvan hırsızlarına kaldı. Kadın kaçıranlara, samanlık otluk yakanlara kaldı meydan. Kaynım Şemsi'nin dükkanını soydular. Narh vermekten kamburu çıkmıştı. İyi de oldu. Bok soylu. Kızlarına kısmetlerinin açılması için zenginlerin ocağından ateş çaldırtırdı. Benim köküm gider Urum Beyoğullarına dayanır derdi. Urum gavurlarının gitmesine sevinirdi. Terzilikle kunduracılığı ben yapacağım derdi. Bok yaptı. Pis nekes bir adamdı. Salkımın irilerini kendi yer, cımbılarını da bana verirdi. Hiç olacak şey mi? Filyos kalesini benim atalarım yaptırdı derdi. Kaleye konan her güvercini de kıskanırdı. Soyguncuları yakalatacağım derdi. Bok yakalattı. Geride kalan parasını Sekemen'le dava vekiline yedirdi. Çay Cuma'dan ipten adam alan bir dava vekili vardı. Neydi adını unuttum. Töllek tuttu, içi çürüdü, geberdi gitti. Evinde borulu gramofonu vardı ama karısı tertemizdi. Derli toplu, musmul bir karıydı. Buğdayında üfrüntü yoktu. Her neyse, hepsi soysuz, süprüntü. Cuma etkilenmişti. Her taşı duygu dolu terk edilmiş yaşlı bir köyü çağrıştırıyordu densiz kadın. Kadının sırtındaki uzun kollu çitare yeleğinin çevresini ve kol ağzını saran siyah şerit ile ayaklarındaki zincir arasında bir bağın olup olmadığına kafayı öylesine takmıştı ki Cuma, sabahtan beridir aç olmasına rağmen Zühre'nin un ve süt kullanarak soba üzerinde hazırlamaya çalıştığı umaç çorbasının bile farkında değildi. Kadın Cuma'nın takıntısını sezinlemiş gibi, ''Zincirimde kırık halka var.'' diye sürdürdü. ''Bu zincir benim hünerimdeydi. 40 sene taşıdım. 40 yaşına girdiğimde hünerimden çözüldü, rahatladım. Geceydi. Ertesi gece bir düş gördüm. Zincir yeni doğmuş bir tayın ayaklarındaydı. Bir güvercin gitti, zinciri tayın ayaklarından açtı, getirdi, benim ayaklarıma bağladı. 3 gün sonra üzülmezde göçük oldu. Oğlumun ölüsünü getirdiler.'' Sustu, sağ elinin parmak uçlarıyla zinciri okşadı. Gözyaşları süzüldü yanaklarına. Bir katırın sırtına atmışlardı. 2 ayağına bu zinciri bağlamış, katırın karnının altından geçirmiş, düşmesin diye götürüp kollarına bağlamışlardı. Evin önüne geldiler. 2 tüfekli askerdi. Zinciri kollarından açtılar, sırt üstü yere yatırdılar. Başı kanlıydı. Kafasının arka tarafı ezilmişti. Ayakları zincirli yatar gördüm kuzumu. Ağlamadım. Zinciri açıp almak istediler. Kıyametleri kopardım, vermedim. Sustu, burnunu çekerek sessiz sessiz yaşın yaşın ağlamaya başladı. Cuma gözünden akan yaşları elinin tersiyle silerken, Yevmiye almadan mı çalışmıştı diye sordu. Kadın duymadı. Cuma kadının aklının duyduğu acıdan dolayı üst üste tabakalanıp donduğunu ve dualaştığını sandı. Cuma'nın duyguları kadının sık sık yüzüne ve kafasına götürdüğü ellerine yönelince kadın belirsizleşti. Köyden madene doğru sürülen iş gücünün tarlada, ahırda ve değirmende boşalan yerini insanüstü bir güçle doldurmaya çalışan bir çift ele dönüştü.
''Hele bir bahar gelsin, kokuşlar yeşersin, yaşlı ceviz ağacı donurlansın.'' diye mırıldandı densiz kadın. ''Düzenimi alıp mağaraya giderim. Ne ibrik, ne mangal, ne idare lambası, ne de aynalı sandık. Yalak taşı, yemeni, tabaka, ıncık boncuk hepsi kalsın. Düzenimi alır giderim.''
Eliyle gözyaşlarını sildi, yüzünü kızarmış sobaya çevirdi. Mağaranın ağzını, önündeki değirmeni ve mağaranın girişindeki suyu, çevredeki diğer değirmenlere ulaştıran Roma devrinden kalma kanalları görür gibi oldu.
O değirmende yaşayan güzel kız mağaraya girdi. Bir yarasa kızın önüne düştü, kızı mağaranın sonundaki göle götürdü. Gölden kızın sevdalandığı güzel delikanlı çıktı. Kızın elinden tuttu. Doğruca gölün dibindeki saraya götürdü. Kız şaşırdı. Bu kötü dünyanın öldürdüğü, kışkışlayıp kaçırdığı insanların o sarayda olduğunu gördü.
Cuma nasıl olduysa ihtiyar densizin ruhundaki büyük boşlukları mucurla dolduran hayalet kadınlara benzemediğini, ermişlik mertebesine ulaştığını keşfetti birden. Yaklaştı, ermişin çıkrıklaşmış kuru elini avuçlarının içine aldı, öpüp alnına koydu. Kadın beklemediği bu derin saygı ve sevgi karşısında gerilimini attı, yumuşadı. Göz kapaklarını Cuma'nın mağlul yüzüne doğru aralayınca oğlunun çoğalan ve her biri ayrı bir göçü anlatan yüzleriyle karşılaşır gibi oldu. Kollarını uzattı, Cuma'yı çekerek bağrına bastı.
32. ayrımın sonu. Sayfa 386.